Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. CHP'yi konuşacağız ama CHP'den daha çok CHP tabanını, teşkilatını ve seçmenini ele alacağız. Değişir mi CHP tabanı, değişiyor mu? Ya da işte partinin sağa kayma mücadelesine karşı bir reaksiyon şimdi güçlü bir şekilde gelir mi? Parti gerçekten sağa kaydı mı o dönemde? Yani Kılıçdaroğlu döneminde bütün bunları ele alacağız. Bir de yeni dönemde CHP tabanıyla yönetim arasında nasıl bir ilişki tutturacak, nasıl bir yol izleyecek onları da konuşalım istiyoruz bir miktar. Daha çok da tabanı ele alacağız herhalde, değil mi?
Evet, şöyle özetlenebilir olduğunu düşündüğüm bir kanaat var. Baykal işte CHP'yi böyle çok laikçi, katı laikçi bir yerde tuttu ve bu yüzden bir türlü CHP %20'yi geçemedi. Zaten de işte CHP tabanında da ya boş ver iktidar olmayı, biz kendi partimizde sesimizi duyuralım. Bu Türkiye'de olup bitenlere, dünyada olup bitenlere pabuç bırakmayalım kanaati var idi. Baykal buradan beslendi ama sonra Kılıçdaroğlu geldi. Partiyi geniş kesimlere açmak için cansiperane bir mücadele verdi. Ama CHP tabanı bundan huzursuz oldu, huysuz oldu ve bu başarılamadı.
Deniyor. Ama mesela hafızamda benim çok net bir şekilde şu fotoğraf var. İstanbul'da çarşaflı bir kadına Baykal CHP rozeti takmış idi.
Yani başka şeyler de yapabildi. Ama işte şimdi Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında böyle bir ideolojik farklılık varsayılıyor. Şimdi Özgür Özel'in nasıl bir pozisyon alacağı bunun üzerinden konuşuluyor ve bu sırada da CHP tabanı çok keskin hatlarla tarif ediliyor. Yani işte aslında CHP tabanının demokrat olmadığı vesaire gibi keskin tespitler var. Böyle işte Atatürkçü, laikçi, ulusalcı vesaire kimliklerin en katı yorumlarıyla malul bir yekpare blok tarif ediliyor. Ben de bu kavramlaştırmaların, bu hikayelendirmelerin aslında kendisini doğrulayan kehanetler olduğunu, öyle CHP'liler olmadığını söyleyip duruyorum. Bu programda kendimce nasıl CHP'liler var? Bunu bir tarif etmeye çalışayım önce. Sonra bunun üzerinden durum tespiti ve gelecek tahmini yapmaya çalışalım yani. Ben bir işçi çocuğuyum. Annem sağa sola dikişle dikerek işte alemin eskilerini bozup bize pantolon, gömlek falan yaparak bizi okula hep akbak yolladı. Okul konusunda da son derece tavizsizdi yani. Okulda başarılı olacaksın yoksa annenin sevgisini hak edemezsin. Yani bu kadar keskindi atmosfer. Ben kendimden 2 yaş büyüklerin arasında zaten kendi akranlarım arasında bile ufacık tefecik iken kendimden 2 yaş büyüklerin arasında böyle minyon bir şey olarak sempatik de olduğum için öğretmenlerin de gözdesi ola geldim ve sınıfın ön sıralarında oturdum. Arka sıralarda da birileri oturuyordu yani. Şimdi kimler oturuyordu arka sıralarda? Onları bir tarif etmeye çalışalım yani. O tarihlerde, o yaşlarda bu işin pek farkında değilim ama sonradan fark ettim ki ayağında ayakkabı olmadığı için ve ayağında ayakkabı olmadığı görülmesi istemediği için arka sıralara sığınan, öğretmen sözlüğe kaldırdığı zaman kalkmayan birileri vardı. Yani muhtemelen onların anneleri de onlar için çok fedakarlıklara katlanıyordu onları okula yollarken ama yani işte kadın çamaşırdan kazandığı parayla çocuğunu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken sarhoş kocası gelip kadını dövüp parasını alıp gidip kumar oynuyordu filan. Ya da işte filancanın babası balıkçıydı. Bugün balık varsa karnı toktu, yarın balık yoksa açtı. Arka sıralarda bunlar vardı. Yani bunların dışında mesela Türkçe bilmeyenler de varmış. Sonradan öğrendik yani. Hayatı yeterli bir stabiliteye sahip olmayan birçok insan. Yani işte yılın 3 ayını şurada, 6 ayını burada geçiren, durmadan okul değiştirmek zorunda kalan insanlar vardı. Bunlar arka sıralardaydılar ve bu ön sıralardakiler yani benim gibiler sonuçta ödüllendirildiler. Şimdi buradan arka tarafta bir böyle heterojenlik var. Orası homojen değil diye tarifte bulundum. Hani ön sıra çok homojendi manası çıkmasın. Yani sonuçta ön sırada da işte ben bir işçi çocuğuydum. Yanında bir otel sahibinin oğlu var filan. Yani işte ben kirada oturan, bodrum katında oturan bir ailenin çocuğuydum. İşte yanında bir apartman sahibinin oğlu vardı falan. Sonuçta o, bizim ön sıralar da heterojendi birçok bakımdan bakıldığında. Ama mektep bizi homojenleştirdi yani. Arka tarafı homojenleştiremedik. Temel mesele bu. Arka tarafta bir de şunlar vardı. Hani onları işaret etmeden geçersek hikaye çok eksik kalır. Bir de zorbalar var. Yani işte şeyi kaybetmeyelim, silgimizi kaybetmeyelim diye annemiz iple boynumuza bağlardı. Ama onlar o işte çok efemine görünüyor o hal diye ipi koparırlardı, silgilerini kaybederlerdi. Sonra öğretmen silgi kontrolü yapacağı zaman gelip bizim silgimizi çalarlardı. Azarı biz yerdik. Ama şikayet edemezdik çünkü teneffüse dayak yeme ihtimalimiz var. Bütün sınıflarda bir de bu kategoride insanlar vardı ve bunlar da arka sıralardaydılar. Yani. Şimdi bu tarifi şeyle kelimelendireyim. Jan Stewart'ın Does God Play Dice? The Neomath of Chaos diye bir kitabı vardı. O kitapta bilim insanlarını tasnif ederken kaosçu bilim insanlarını sokak çocuğu, klasik bilim insanlarını ise koro çocuğu olarak tarif ederdi. Sonuçta koro çocuğu insanların kafasına canlanıyor mu bilmiyorum. Yani işte pazar sabahı annesini babasının elinden tutup kiliseye giden, iyi giyimli, uslu, kurallara riayet eden, temiz aile çocukları yani. Bunların oluşturduğu bir bilim vardı ve bu var ve bu bilimin karşısında kaos bir sokak çocuğu eylemi yani bir başkaldırı eylemi, mevcut düzene bir başkaldırı eylemi olarak tarif ediyordu Jan Stewart. Sonuçta bu tarifleri yerleştirecek olursak bütün sınıflar ön sıralarda koro çocuklarının oturduğu, arka sıralarda sokak çocuklarının oturduğu sınıflardı. Teneffüs zil çaldığında o arka sıralardan büyük bir gürültüyle ön kapıya hücum edilir. Bizden önce teneffüse çıkılır. Orada terlenir, oyunlar oynanır. Biz sınıfa girdikten uslu uslu derse hazır bir müşteri sınıfa girdikten sonra zil çaldıktan sonra yine büyük gürültüyle sokak çocukları sınıfa girerlerdi ve arka sıra çocukları sınıfa girerlerdi. Şimdi böyle bir tasnif var benim kafamda. O ön sırada oturanlar CHP'ye oy veren. Onlar CHP'li değil. Şunu herkes çok gözden kaçırıyor. CHP'ye oy verenler CHP'ye en çok sövenlerdir. Yani AKP'ye oy veren biri, CHP'ye oy veren birini CHP sövdüğü kadar CHP sövmez. Ben şahit olmadım. Çok net bir biçimde CHP seçmeninin en kaynedici özelliklerinden bir tanesi CHP'den memnuniyetsizliğidir. Mesele de CHP'den memnuniyetsizlik değil. Her şeyden memnuniyetsizdir yani. 2019 seçimlerinden önce İzmir'deyim, bir taksiye bindim. Kabus gibi bir yolculuktu yani böyle bir 20 dakika filan. Yanımızdan geçen mini etekliye sövdü, oradaki bisikletliye sövdü. Şurada önümüze trafik ışığında bekleyen aracın durduğu yere sövdü. O sırada orada olmayanlara sövdü filan. Tam inerken dedim ki sen hangi partiye veriyorsun? Tabii CHP dedi. Ben de güldüm yani zaten tahmin ediyordum. Sonuçta bu ön sıralarda oturan çocuklar uzunca bir süredir her şeyden memnuniyetsizler. Haklı olarak memnuniyetsizler. Memnun olunacak bir şey yok yani. Ve CHP'den de memnuniyetsizler. O ön sırada oturanlardan birisi olarak ben çok uzun süre oy kullanmadım. Eğer oy kullanmak için sandığa gidecek olsaydım CHP oy verirdim. Ve CHP söverdim. Oy verir vermez. Elim kırılaydı da bu Baykal'a oy vermeyeydim falan diye CHP'ye söverdim. CHP tabanı denen tantana böyle bir oluşumdur. Homojenleştirilmiş, birbirine benzetilmiş, sınıfların ön sıralarında oturmak tecrübesini yaşamış, mezun oldukları zaman da Cumhuriyet'in ihtiyaç duyduğu yerlere yerleştirilmiş. Mesele şu, yani temelde işte kaymakam lazım, o ön sıralardan birisi seçilmiş. Bilmem nereye bir genel müdür lazım, ön sıralardan seçilmiş. İşte sinemacı lazım, ön sıralardan seçilmiş. Futbolcu lazım, o bile ön sıralardan seçilmiş diyeceğim neredeyse. Ama o değil de teknik direktör ön sıralardan seçilmiş. Futbol Federasyonu Başkanı ön sıralardan seçilmiş. Böyle bir toplumduk biz ve bu toplumda tabii ki koltuk sayısı, yani insanlara dağıtılabilir koltuk sayısı o ön sıralardan daha dardı, daha azdı. O sıralarda eğer 30 kişiydiysek 20 koltuk vardı ama hep koltukların o ön sıralarda oturanlara gidiyor olduğunu gördüğümüz için geri kalan 10 kişi de sıra bana gelecek
diye bekliyor.
diye düşünüyor olduğu için sonuçta işte tırnak içinde CHP oy verenler arasına girdiler yani. Neydi şimdi bizim ideolojimiz? Bizim ideolojimiz sizin çok teferruatıyla tahlil yapılabilir. Ben hani üç başlık altında toplayayım. Bir kere biz hala öyleyiz. O zaman da hep öyleydik yani. Başından itibaren öyleydik. Çoğulcuyduk. Yani çoğul bir dünya tasavvur ediyorum. Herkesin yeri olsun filan falan. Lafa geldiğinde o derdimiz böyleydi. Bu ne manaya geliyor? Laiklik. Yani çoğunluğu garanti edebilmek için çoğunluğun sigortası laikliktir yani. Biz bu yüzden laiktik. Böyle şimdi şeriatlar, şunlar, bunlar vesaireler filan filan hikayeler okunuyor. Türkiye'nin hikayesini anlatırken de vurgulamıştım. Türkiye 1961'e kadar öyle çok ciddi bir şeriatçılık vesaire filan falan tartışması yaşamadı. 1920'lerin ortalarında bir yaşandıktan sonra yani şey misali vermiştim galiba 18 tane yassada mahkemelerinde Demokrat Parti'ye yöneltilen galiba 18 tane suçlama var. Bunların 13.sü mü 14.sü mü ne bir satır halinde geçiyor irticai faaliyetlere destek vermek. Tamam mı? Yani böyle orada bir sağ CHP'li olmayan bir şey var ve bu böyle irticai faaliyetler yürütüyor falan. Bunlar çok yeni şeyler yani. Ama Türkiye ondan önce de laikti ve laiklik teorik olarak neydi? Yani işte çoğunluğun garantisiydi. Mesele şurada şimdi. Gerçekte de böyledir zaten. Dünyanın muhtelif yerlerinde laiklik, sekülerlik işte muhtelif biçimlerde yorumlanıyor olsa da hemen hemen tamamında bunun orijininde çoğunluğun dayatması vardır. Ama bizden farklı olarak yani laikliğin keşfedildiği, icat edildiği yerlerde gerçekten de çoğunluk nasıl diyeyim kanlı hesaplaşmalar pahasına icat edilmiş bir şey yani. Yani orada muazzam dövüşler olmuş, yenişlememiş. Sonunda kardeşim biz bir barış yapalım. Yani biz birbirimizi sevmiyoruz ama bir arada yaşamamız gerekiyor. Bu bir arada yaşamak için bir barış yapalım ve bundan sonra devlet laik olsun yani. Herkesin laikliği birbirinden farklı olmak kaydıyla ama netice itibariyle her yerde laiklik dediğin tantana bu çoğunluğu bilek güreşinde bir tarafın kazanamamış olmasının zaruri sonucu olarak zarureten kabul edilen bir şey. Bize yukarıdan dayatılmış bir şey ve biz hiçbir zaman öyle çoğul olamadığımız için de yani biz ön sıralarda oturanlar homojenleştirildiğimiz için de bizim için bir aksesuar olarak kaldı ve uzunca bir sürede öyle kaldı yani. Ama 1960'tan sonra mütemadi bir başarısızlık halinde birileri bu başarısızlığı yükleyecek bir özne aradığı zaman birilerini suçlamaya, arka sıralarda oturanları suçlamaya başladığı zaman aha bunlar laikliğe karşı diye suçladıkları için gündem oldu. Halbuki o arka sıralarda oturanların dediğim gibi
Güçlerdi.
çok heterojenler, öyle çok İslami olmayan, yani çok İslami derdi olanlar vardı. Ama demin dediğim gibi yani Sarhoş Baba'nın çocukları da vardı. İşte Kürt çocukları da vardı Türkçe bilmeyen. Muhtelif eşhas vardı arkada. Bunlar durmadan laiklik pompalandığı zaman ha bu sistem yani bu ön sırada oturan zibidiler en çok İslam'dan korkuyorlar deyip İslam bayrağı altında toplandılar. Yoksa 1960'lara kadar böyle bir hikaye yoktu ya. Yani.
Hatta
Dolayısıyla
70'lere kadar.
yani 70'lerde bile zaten tayin edici olan şey yani de, toplumda toplumun içindeki hesaplaşmada tayin edici olan şey laiklik değil. Devletle toplum arasındaki gerilimin kaynağı laiklik olarak zuhur etmeye başlamıştı yani. Şimdi demek istediğim ama özü itibariyle şu yani. Biz laiktik ve laiklik denen tantana çoğunluğun garantisidir. Biz ama homojendik ve bizim dışımızdaki insanları da yani toplumda bizim dışımızdaki insanları da aslında çok da kale alıyor değildik. Burada geniş bir parantez açmam gerekiyor. Neydi bize anlatılan, mekteplerde bize anlatılan hikaye? Daha önce defaatle gündeme getirdim. Yine gündeme getirmek zorundayım. Avrupalılar biz neden kazandık sorusunu sordukları zaman buna cevap olarak bir hikaye yazdılar 19. yüzyılda. Ve bu hikayeyi sadece Türkiye değil, dünyanın bütün yenilmiş toplumları ithal ettiler. Avrupa şundan kazandı hikayesi, Hindistan'ın okullarında da, Japonya'nın okullarında da, Rusya'nın okullarında da, Türkiye'nin okullarında da anlatıldı. Mısır'ın okullarında da anlatıldı. Ve o hikaye şöyle bir şeydi yani. Avrupalılar bir bilgi keşfettiler, bir bilme türü keşfettiler ve dünyanın kalanına bu yüzden fark kattılar. Şimdi biz de bu bilme türünü ithal edeceğiz. Bu bilgiye yaslanan yapıp etme türünü ithal edeceğiz. Biz de Almanya gibi olacağız. Yani biz şimdi Almanya'nın gerisine kaldık. Almanya gibi olmak için Almanya'nın yaptığını yapmamız gerekiyor. Şimdi yani katılıyorsun değil mi yani? Ana hikaye buydu yani.
Belki Almanya'dan önce İtalya gibi olmak da vardı.
O sırayla. Yani.
Evet.
Benim kafamdaki bu şeye, ilk balona, bu ilk çiviyi rahmetli Çetin Altan batırmıştı. Demişti ki yani Amerika'nın yaptıklarını yaparak Amerika olamazsınız. Çünkü yerde bir tane Amerika'ya yer var. Orayı da Amerika dolduruyor yani. Dolayısıyla eğer Amerika'yla aşk atmak istiyorsan bu bir dünya kavrayışı farklılığı yani. Amerika gibi olmak istiyorsan, Amerika'nın statüsüne sahip olmak istiyorsan Amerika'nın yapmadığını yapman gerekiyor yani. Amerika'nın yaptığını yaparak Amerika olamaz. Ama biz bize öğretilenler üzerinden biliyordu, öyle biliyorduk ki Batı'nın yaptığını yapacağız ve biz de başarılı olacağız. Hintliler olarak başarılı olacağız, Japonlar olarak, Ugandalılar olarak, Brezilyalılar olarak, Türkler olarak biz doğru olanın ne olduğunu Batı'dan bileceğiz, Avrupa'dan bileceğiz. Şimdi burada da bir başka kitaptan söz etmem gerekiyor. Yine daha önce söz ettiğim bir kitap. Dimitri Butas'ın hoş bir kitabı vardır. Yunanca Düşünce, Arapça Kültür diye. Abbasi İmparatorluğu'nun kuruluş safhasında 8. 9. yüzyıllarda 200 yıl boyunca sürmüş bir tercüme faaliyeti vardır. Bu tercüme faaliyetini anlatan bir kitap bu. Bende kalanı şematize ederek özetleyecek olursam hikaye şöyleymiş. Emeviler hilafeti ele geçiriyorlar ve Arap dışı sonradan Müslüman olmuş işte İranlı, İrani ve Türk ve Berberi toplulukları Araplarla mukayese edildiğinde ikinci sınıf görüyorlar. Hatta bunlara cizye falan da tatbik ediyorlar. Dolayısıyla periferide Arap olmayanlarda olağanüstü bir direnç oluşuyor. Abbasiler de bu dirence yaslanarak Emevileri yıkıp iktidarı ele alıyorlar. Dolayısıyla şimdi o direncin kendilerine yönelik olarak yükselmesine mani olmaları gerekiyor. Ve işte bilhassa İrani kavimleri o dönem itibariyle daha medeni ve müessir olan İrani kavimleri kontrol altında tutabilmek için, daha doğrusu kendi potalarına, aynı potaya katabilmek için de işte bu tercüme seferberliğini kullanıyorlar. Şimdi o tercüme seferberliğinin arkasında Abbasilerin ideolojik tutumu şu: aslında alemin nasıllığı hakkında doğru bilgi bu topraklarda üretilmiş idi ve bu topraklar başarılıydı. Sonra İskender Barbarı geldi, bizim kütüphanelerimizi yaktı yıktı ama önce bu Zerdüşt kitaplarının ve işte diğer Hintçe, Sasanice kitapları Yunanca'ya tercüme etti, ettirdi. Sonra bizim kitaplarımızı yaktı ve Yunan medeniyeti böyle yükseldi. Şimdi biz Yunanca'dan onları yeniden kendi dillerimize, Arapça'ya tercüme edip o bilgiyi, bizim bilgimizi elde edip bu bilgi üzerinden dünyaya hakim olacağız. Bu bilginin kaynakları asıl itibariyle Sasaniler. Şimdi Arapça'ya tercüme edeceğiz. Şu anda biz kontrol ediyoruz dünyayı ve Araplar ve Sasaniler ortak olarak, yani diğer kavimler de eşit şartlarda İslam'a yaslanarak filan. Böyle bir hikaye. Yani hikaye ne? Aslında dünya hakimiyeti bilgiye yaslanır. Bilen dünya yönetir yani. Bize mekteplerde öğretilen de bu yani. Bunun bir türevi. Avrupalılar bildikleri için bizi geçtiler. Şimdi hikaye realitede böyle olmaz. Ben bununla 60 senedir mücadele ediyorum. Portekizliler Goa'da ilk kolonilerini kurduklarında Portekiz'de ne bilim insanı ne sanat insanı yoktu yani.
Sadece gemicilik
Zaten
vardı. Denizcilik vardı.
zaten İberya Yarımadası'nda öyle bir şey yoktu zaten. Sonra bunlar gidip işte hasbelkader iki okyanusun arasında bir kıta olduğunu bilmeden o kıtaya vurduklarında ve orada devasa altın ve gümüş madenleri bulduklarında efendim yine öyle çok medeni, çok nasıl diyeyim, aman çok da şey biliyoruz falan falan diyen insanlar değillerdi. Cortez kadar cahil az bulmuş dünyada. Ve zenginlikler vesaireler falan falan bunların sonucunda gerçekleşti. Sonra bütün zenginleşenlerde olduğu gibi, yani İslam medeniyetinde de aynı şey oldu. İşte demin sözünü ettiğim o muazzam tercüme hareketi, muazzam tefsir hareketi vesaire, olağanüstü bir Orta Asya aydınlanması, Batı aydınlanmasından çok önce. Yani zenginleşirsen aydınlanırsın yani. Bu kadar basit bir şey yani. Aydınlandığın için zenginleşmez. Ama Avrupalılar bize önce aydınlaşıldı, sonra zenginleşildi, sonra dünya hükmedildi. Masalı anlattılar ve biz de bunu yedik ve yediğimiz masal gereği de aydınlaşacağız, aydın olacağız, aydınlanacağız. Ondan sonra da zenginleşeceğiz yani. Masalını yedik şimdi. Ön sıraların genel kabulleri içinde bu var yani. Bu anlamda demin demiş oldum, bu genel kabulün ayaklarından bir tanesi işte çoğunluk idi, çoğulculuk idi ve bunun sigortası olarak laiklik idi. İkincisi bir hukuk düzeni. Yani kurallar var, bu kurallara uyulacak, kurallara uyanlar kazanacak. Avrupa zaten böyle olmuş. Yine masalın bileşenlerinden bir tanesi bu. Zaten de bu da hayat tarafından doğrulanıyor. Görüyorsun yani işte biz ön sırada oturanlar kurallara uyuyoruz. Öğretmenin sözünü dinliyoruz. Arkada durmadan parazit yapıyorlar, gürültü yapıyorlar. Sonra ama kim kaymakam oluyor? Bizim aramızdan birileri oluyor. Demek ki evet, bize öğretilen kurallara uyanların başarılı olacağıydı. Şimdi kurallara uyanlar başarılı oluyor. Demek ki doğruymuş. Bu dolayısıyla kendi kendisini üreterek devam etti. Halbuki zaten bizim aramızdan, yani bizim sıralarımızdan bizden önce geçmiş olanlar bizi bir yerlere yerleştiriyorlardı. Zaten onlar da ön sırada oldukları için oraya gelmişlerdi. Seçim yaparken de ön sırada olanlar arasında seçtikleri için olay böyle oluyordu. Yoksa ortada şöyle bir şey yok yani. Şu sınıftan acaba hangisi Acıbayam kaymakamlığını en iyi becerir? Kaymakam olduğu zaman Acıbayam için ve Türkiye için en iyi olacak olan bunların içinden hangisidir sorusunun bir cevabı yoktur yani. Tamam mı? Yani bu varmış gibi davranıyoruz. Böyle bir sorunun cevabı yoktur. Yani Galatasaray'ın başında kim teknik direktör olursa Galatasaray'ın en yüksek performans sergileyeceği sorusunun cevabı yoktur. Yani orada sokaktaki bir adam hasbelkader Galatasaray'ın başına getirilse, FM oynayıp duran bir adam Galatasaray'ın başına getirilse belki Galatasaray şimdiden daha başarılı olacaktır. Veya
O anki takımın ruhuna ve bir oluşan kimyaya bağlı bir şey bu.
yani adamda öyle bir fikir vardır ki şu anda futbol dünyasında kimse de yoktur yani. Yani Guardiola kendi kafasındakileri tatbik etmeden önce o fikir kimsenin kafasında yokmuş. Dolayısıyla şimdi biz hiçbir durumda şu postu en iyi dolduracak olan bu durumu bilemeyiz. Biz elimizdekilere göre bir tercih yaparız ve bu tercihi kendisini doğrular. Burada da böyle işte ön sıralardan seçimler yapılıyordu. Öyle Acıbayam'ın kaderi hakkında falan böyle kimsenin bir kaygısı yoktu yani. Kimse bu hesapları yapmıyordu. Çünkü zaten o kabul olarak varsayılıyordu ki ön sıradan birileri gelirse başkalarından daha iyi olacak. Hukuk, kural düzeni bu demek yani. Üçüncüsü, sonuçta bu ön sıralarda bize öğretiliyor olan şey imtiyaz karşılığıydı. Yani topluma ne kadar katkın olursa o kadar güç sahibi olman gerekir. Burada bir adalet olması gerekir yani. Şimdi bunların üçü de son derece olumlu nitelikler değil mi? Yani çoğunluk, çoğulculuk, hukuk düzenine riayet ve de imtiyaz karşıtlığı. Sahiden de bunlar bence de ben hala aynı durumdayım. Yani o ilkokul sıralarında okurken edindiğim bilginin arkasındayım. Bunlar iyi şeyler. Mesele şu, bunlarla, sadece bunlarla bir şeyler yapılabilir mi dünyada, bu bahsi diğer? Bunlar bir ideoloji midir bir araya geldiklerinde? Benim açımdan bir ideolojidir. Dolayısıyla CHP seçmeni, CHP'ye oy veriyor olanların, yani ağırlıklı olarak CHP'ye oy veriyor olanların, ilk elde aklına seçenek olarak CHP gelenlerin bir ideolojisi var. Ama bu ideoloji sağcılık, solculuk, milliyetçilik, muhafazakarlık vesaire gibi tırnak içinde bir yığın kavramla hiçbir akrabalığı olmayan bir ideoloji. Yani sen bu üç kavramın içinde kalarak milliyetçi de olabilirsin. Bu üç kavramın içinde kalarak muhafazakar da olabilirsin. Bu üç kavramın içinde kalarak sosyalist de olabilirsin. Değil mi yani? Zaten de öyle değil mi? Bütün sosyalistlerimiz bizim aynı zamanda çoğulcu teorik olarak. Hepsi aynı zamanda imtiyaz karşıtı, hepsi aynı zamanda hukuk düzeninin yanında, değil mi? Bütün sosyalistlerimiz.
Evet.
Ben sana garanti veriyorum, bütün muhafazakarlarımız da böyle. Bütün dindarlarımız da böyle. Yani onlar da hukuk düzeninin yanında. Onlar da imtiyazlara karşılar. Onlar da çoğulcular. Yani CHP seçmeni ne kadar çoğulcuysa o kadar çoğulcular. CHP seçmeni ne kadar çoğulcu? Şu kadar çoğulcu. Çoğunluk bize benzeyenlerin arasındaki çeşitlilikten ibarettir. Yani arka sıraları da içeri almaya kalkarsanız olmaz yani. Yani biz kendi aramızda çoğuluz. Şimdi Türkiye'de herkes böyle. Yani Türkiye'de sosyalistler bir araya oturdukları zaman hep böyle değil miydi? Sosyalistler kendi aralarında çoğuldular. Bu çoğunluk katlanılabilir bir şeydi ama oradan böyle Amerikancı filan birileri, Amerikancı diye etiketleyeceğimiz birileri geldiği zaman kapılar kapalıydı. Dolayısıyla Türkiye'de herkesin bol miktarda haini oldu. Yani ne kadar bol miktarda? Çok bol miktarda. Yani CHP'ye oy veriyor olan seçmenler için Türkiye'nin %75'i hain. Sosyalistler için %90'ı hain. Dinciler için %60'ı hain. Milliyetçiler için %70'i hain filan yani. Herkes çoğulcu ama herkesin çoğunluğu kendisine. Ama onun dışında herkes bir hukuk düzeni. Bir hukuk düzeni neyse yani. Bunu vaaz ediyor, bunu bekliyor, bunu talep ediyor ve herkes de böyle imtiyazsız, sınıfsız bir kütle hayal ediyor yani. Dolayısıyla bu ideoloji Türkiye'nin bütün hücrelerine enjekte edilmiş bir ideoloji ve arka planında yatıyor olan şey Batı'nın kendisinin başarısını açıklamak için uydurduğu yalan hikayeye de yaslanıyor. CHP'ye oy veren seçmen bizim nesle kadar bu hikayeyle başarılı oldu. Bu hikayeyle Türkiye'nin üstünde, kaymak tabakasında oturdu ve bu hikayeye dolayısıyla imanını sorgulaması hiç gerekmedi yani. Ama ne oldu? Kim iktidar olursa olsun o zorbalar geldiler, bizim silgilerimizi aldılar. Bu bizim gibilerin, yani o ön sırada oturanların en ciddi sıkıntısı zaten burada ortaya çıktı. Biz defaatle ispatladık ki kendimizi korumayı bilmiyoruz. Çünkü okulda
Silgimizi koruyamıyoruz diyorsun. Çaldırıyorsun.
yani çünkü varsaydığımız dünyada böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Ve ama oluyor ya. Oluyor ve yani bir şey olacak, artık bu imkansızlaşacak varsayımıyla gide gide geldik yani. Başımız sıkıştığı zaman da o yüzden silgimizi korumak için orduyu çağırdık. Ama şimdi bu silgiyi çalanlara bir takım ideolojiler yakıştırılıyor. Bunlar ideolojiler falan. Bunlar silgi çalanlar. Küçük bir azınlıklar ama her yerdeler. Her durumda ne kim kazanıyor ise onun yanındalar. Ana vatan kazandığı zaman bunlar ana vatanlılar. Kenan Evren iktidara geldiği zaman devletçiler. Akabinde işte Demirel yeniden yükseldiği zaman Demirel'in yanındalar. Sonra Baykal'ın yanında bir kısmı, sonra Erdoğan'ın yanında bir kısmı ve oyun böyle gitti yani. Ve dünyanın her yerinde de olay böyle oldu zaten. O Avrupalıların kendileri için anlattığı hikaye aslında palavra bir hikayeydi ve bu palavra hikayenin Türkiye müvessilleri olarak biz kendimizi koruyamadan ama hep de toplumun kaymak tabakasında pozisyonları işgal ederek bilmem hangi tarihe kadar geldik. Sonra bizim saltanatımız kırıldı. Baykal o tarihlerde işte Bir dakika, yani artık koltukta atma kabiliyet de kalmadı. Sistem çatladı yani. Ne yapacak? İşte laikliğe sığındı ve akabinde de işte canım tamam çoğulcu olalım da ama yani Kürtler de mi olsun? Yani Kürtçe konuşun, Kürtçe de mi konuşulsun? Filan geyikleri. Ya tamam çoğulcu olalım da ya başörtüler de şimdi başörtüsüyle okusun mu? Ya çoğulcu olalım falan da tamam da böyle devrim yapmaya kalkan sosyalistlere de yer mi açacağız yani? Silahlı mücadele falan diyenler gibi böyle şeylerle o daraltıla daraltıla herkes tarafından o daraltıla daraltıla çoğulculuk ortadan kalktı. Böyle kof bir laiklik kaldı, laikçilik kaldı. Kof yani niye laik olacağız? Devlet niye laik olacak? Devletin laik olmasının gerekçesi ne? Yani taraf tutmayacak değil mi yani? Bizde laiklik devletin tarafını tayin eden bir sopaya dönüştürüyor. Şimdi Ecevit'in bize ön sıradakilere bak biz alemin sırrını çözdük biliyoruz ve işte her şeyin daha iyi olmasını sağlayabiliriz hikayesini satabilecek durumu vardı. Çünkü bütün dünyada bütün ön sıralardakiler herkesin kendi CHP'lileri var yani. Bütün ön sıradakilerde hala bu enerji vardı. Baykal ipleri ele aldığında artık dünyada bu enerji kalmamıştı ve Baykal bize bu ön sıradakilere şu masalı anlattı. Yani dünya batıyor zaten. Yani dikkat et yani 1980'lerden itibaren bütün dünyada böyle hani o duvarın yıkılmasının akabinde Birleşik Devletler'de parlayıveren iyimserlik havası çok hızlı bir biçimde dağıldı ve oradan itibaren dünyada milliyetçisi, muhafazakarı, devrimcisi, işte cartı curt hangi ideolojide olursa olsun bütün insanlık ağırlıklı olarak dünyanın batıyor olduğuna inanıyor yani. Eli kulağında yani. Kıyamet geliyor. Öyle değil mi yani şimdi dünyanın geleceğine yönelik sen herhangi bir ideolojiden veya herhangi bir kesimden iyimser bir şey duyuyor musun? Yani herkes dünyanın batıyor olduğuna mutabık. Baykal böyle bir iklimin yerleşmeye başladığı dönemde iktidara geldi ve Türkiye zaten dünyadan daha hızlı batıyordu. Bizi anlatmak zorunda kaldığı hikaye şu oldu. Yani dünyanın gurbetindeki Türkiye'nin gurbetindeki ön sırada oturanlar olarak biz Vatan Titanik'te işte bize yakışan hani böyle keman çalıp konser vermek değilse de kendi değerlerimizi tırnak içinde işte nelerse o değerler oradan da geriye bir tek laiklik kalmıştı. Bunları müdafaa ederek aydınlanmanın onurlu çocukları olarak işte bayrağı dik tutmak, en son onun batmasını sağlamak filan gibi bir görevle görevlendirilmiş idik. Kimsenin zaten iktidar diye bir hesabı yoktu. Yani iktidara gelse de yapacağı bir şey yoktu zaten. Çünkü dünya batıyordu, Türkiye batıyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu geldiğinde şöyle bir şey olmadı yani. O ön sırada oturanlara bak kardeşim biz bir şeyleri yanlış anladık, bir şeyleri de yanlış yaptık. Bunları doğrultalım, düzeltelim falan filan demedi. Şu son seçimden önceki son 2-3 aya kadar ana hatları itibariyle dediği şundan ibaret. Sesinizi çıkarmayın, ben şimdi arka kapıyı açacağım. Sınıfa o arka sıralardakileri de alacağız, daha kalabalık görüneceğiz. Ama iktidarı aldığımız zaman
Bahsediyoruz.
biz vaziyet edeceğiz. Yani siz şimdi arka sıralardan çıkacak gürültülere sesinizi çıkarmayın dedi. Yaptığı iş bu yani. Böyle kendisinden başka herkesi aptal zannederek sonuçta o arka sıralarda arka kapılardan birileri girdi. Baktılar ki burada onlara yer yok. Çıktılar birkaç dakika sonra. Başka birileri girdi. Onlar çıktılar birkaç dakika sonra. Filan. Dolayısıyla da o 25-35 olmadı yani. Ve o 25'te de o ne oluyoruz gürültüsünde çok ayyuka çıkmadı. Ama son işte son düzlükte çaresizlik içinde helalleşme velalleşme lafları etmeye başladığında o 25'te bir hareketlenme oldu. Ben o 25'in önemli bir yani o 25'in içinde büyümüş birisi olarak ve bütün kontakları o 25'in içindekilerle olan birisi olarak şunu emniyetle söyleyebilirim ki o 25'e dürüst, namuslu bir biçimde helalleşme çağrısını 2023'te değil, 2022'nin sonlarında değil, 2017'de yapmış olsaydı bunu namuslu bir biçimde yapmış olsaydı Kılıçdaroğlu birisi bunu yapsa bu insanlar bu işi anlamayacak insanlar değiller. buna yanaşmayacak insanlar değiller. Yani aralarında caz yapanlar çıkar. İşte Ecevit'in CHP'sinden Güven Partisi'nin kopması gibi koparlar. Ama ağırlıklı olarak kimse onların arkasında durmaz. O kopanların arkasında durmaz. Ağırlıklı olarak bu yığınlar ön sıralarda büyümüş CHP'ye oy vere gelen yığınlar ağırlıklı olarak böyle dürüst bir nasıl diyeyim kendisiyle hesaplaşmayı gönül rahatlığıyla yapabilecek ve buradan kendisini temize çıkarabilecek donanıma sahip yani.
Şimdi
Ama
bu
Kılıçdaroğlu
Ecevit dönemiyle ilgili istersen bizim köyden bir anımı anlatayım ben. Bizim köy muhafazakar bir yer. CHP'nin hemen hemen hiç çok parti zamanında oy seçim kazanamadığı, belediyelikte yönetiliyor 27'den beri bir yer. Ecevit geldiğinde işte bizim köyde 9 aile CHP'li sağlam hiç değişmiyor. Bu bazen 13'e çıkıyor. 9 ile 13 arasında değişip geliyor daha önceki seçimlerde. Ecevit kazandıktan sonra bunlar hepsi İsmet Paşacı o aileler. Belediye seçimi oldu. İlk defa CHP köyde belediye başkanlığını kazandı. İlk ve son o zaman kazandı. Yani 9 aile çekirdek, 13 aile. Aşağı yukarı bunların oyları 500-600'dü. Toplam oy 2000 civarındaydı köyde. Buna rağmen yarıdan fazlasını alarak seçimi kazandı. İkinci seçimi de kıl payı kaybetti. Sonra bir daha hiç kazanamadı. Yani 9 aileli çekirdek, yani 500 kişilik seçmen 2000'in yarısını, yani 1000'den fazla oyu alarak seçimi kazanmış oldu o dönemde.
bugün de bunlar mümkündür. Çünkü yani mevcut kategorizasyon toplumları gerçekte tarif etmiyor. Bunu iddia ediyorum yani. Böyle muhafazakardı, efendim laikçiydi, sosyalistti filan milliyetçiydi. Bunlar tarif etmiyor yani. Herkes milliyetçi. Defalarca söyledim. Herkes milliyetçi. Herkesin milliyetçilikten anladığı şey başka. Milliyetçilikteki öncelikleri başka. Herkes Filistin'in yanında. Herkes Filistin'in yanındayken İsrail ile ilişkiler konusunda herkesin nüansları var. Ve burada çizgiyi şuradan değil buradan çizersen eğer 25 değil 45 olursun. Bunları yapmadan böyle bir CHP'lilik var, CHP tabanı var, bu CHP tabanının şu hassasiyetleri var falan gibi ezberler üzerinden konuşula konuşula bu hesap da sıkıştırılıyor yani. İşin şu tarafını çok önemsiyorum, her fırsatta söylüyorum. Esas mücadele zaten değerler üzerinden olmuyor. Esas mücadele, bak biz ön sıradayız. Arka sıradakiler bizi dövmeye çalışıyorlar. Bizim elimizdekileri bizden almaya çalışıyorlar. Bütün dünyada olay böyle. Ve biz de aslında değer filan mücadelesi vermiyoruz. Arka sıralardakilerle mücadele ediyoruz. Onlar, biz burada efendim işte laikliği bayrak yaptığımız zaman onlar Müslüman oluyorlar. Bu kadar Müslüman değiller. Bu kadar dindar değillerdi yani. Şimdi de değiller zaten. Yani sonuçta AKP'ye oy verenlerin büyük çoğunluğu cumadan cumaya namaza gidiyor ve önemli bir bölüm de zaten cumaya da gitmiyor yani.
Bilmiyorum.
Yani en önemli farzı yerine getirmeyen yığınla insan AKP'ye oy veriyor. Çünkü esas mesele bizim meseleleri bizimle. Ve bu meseleyi yani onların bunu mesele etmesini sağlayan biziz. Buna sebep olan biziz yani. Biz de aslında hikayeyi böyle görsek bunu mesele etmelerini gerektirmeyecek şekilde davranabiliriz. Ama böyle oradan buradan işte değerler efendim çoğulculuklar kimse çoğulcu değil yani memlekette. Kimse ya herkes çoğulcu da herkesin çoğulculuğu dediğim gibi Yargıtay'ın 14. madde yorumu gibi yani sonuçta kafasına göre herkes bir çoğulculuk tarifi yapıyor ve kendisini çoğulcu olarak tasnif ediyor. Ne diyor? Yani işte ben aslında onlara katlanırım ama onlar bana katlanmıyor. O da aynı şeyi senin için söylüyor. Yani sen ona bulaşmadan yaşamaya razısın, o da sana bulaşmadan yaşamaya razı ama buna imkan bulunamıyor yani.
O zaman istersen şöyle soralım. Biraz da gündeme de gelmiş oluruz.
Bir parantez açayım. Ben 8 senedir aydınlanma aklı deyip dururken, aydınlanma aklıyla itişip dururken bu yüzden CHP aklı demiyorum. Yani aslında bu akıl baskın mekteplerde herkese enjekte edilmiş. Arka sıralardakilere de enjekte edilmiş bir akıl. Yani hangi akıl? Bileceğiz, öğreneceğiz, doğru işi yapacağız. Ondan sonra zenginlik. Neden fakiriz? Neden işler yoluna gitmiyor? Çünkü bilmeyenlerin elinde, bilmeyenler bu işi yapıyorlar. AKP'lilere gidip sorduğun zaman, AKP'ye oy verenlere gidip sorduğun zaman da diyor ki, o ön sıralardakiler var ya, onlar aslında bilmeden iş yapıyorlar. İşte böyle filan. O yüzden bu duruma düştük. Biz bilmeden, bilmeyenleri sırf ön sıradan diye Paris'e büyükelçi atadılar. Çitosan'ın başına genel müdür atadılar ve işte biz savaş sanayini geliştiremedik. Uluslararası ilişkilerde hep altta kaldık falan filan. Şimdi herkes aynı ezber üzerine koyuyor. Bu iş bilgi işi değil. Herhangi bir şey bilgi işi değil. Yani bilmeyelim demiyorum. Bak, benim bütün hayatım anlamaya çalışmak, bilmeye çalışmakla geçmiş yani. Görünüyor değil mi yani? Bir de şöyle bakarsam acaba anlayabilir miyim diye. Çünkü o ön sıralarda bana bu enjekte edilmiş. Bilmek iyi bir şeydir. Ama bileceğiz de dünyaya hükmedeceğiz. İşleri yoluna koyacağız. Böyle bir şey yok yani. İşler hangi durumda yoluna girer? Doğru örgütlenmeyle yoluna girer. Doğru örgütlenme nedir? Çoğulcu örgütlenmedir. Eğer Filip 16. yüzyıl başlarında bütün Avrupa'yı birleştirebilseydi veya Napolyon başarılı olsaydı bütün Avrupa'yı birleştirebilseydi Avrupa şimdiki Avrupa olmayacak. Avrupa parçalı olduğu için Fransa ile Almanya farklı viteslerde, farklı yerlerde farklı işleri becerip sonra birbirlerinden bunları öğrenebildikleri için defaatle söyledim yani Almanca konuşulan bir Avrupa'da evrim teorisi çıkmazdı. İngilizce konuşulan bir coğrafyada da kuantum teorisi çıkmazdı. Çıkmadı yani. Yani bunu çıkmazdı deyip de böyle afaki konuşmuyorum yani. Sittin sene evrim Anglo-Saksonların elinde kuantum Almanca konuşanların elinde kaldı. Neden böyle olduğu bilmiyoruz ama böyle oldu yani. Dolayısıyla bunların ayrı entiteler halinde olması hem kendileri için hem alem için bir rahmet, bir bereket oldu. Dolayısıyla çoğulcu olmanın, çoğulcu bir şekilde örgütlenmenin iyi olduğunun delilleri var. Bu nasıl yapılır, nasıl edilir, neden böyledir falan. Bunları ayrıca oturur konuşuruz. Ama hikayeyi Batılıların kendilerini bu, haklı göstermek için kendilerini anlattıkları hikayenin Türkiye distribütörlüğünü yaparak ne Türkiye'ye ne dünyaya herhangi bir fayda sağlayamayız. Şimdi gelelim istersen güncele.
Evet, yani şimdi dünyanın içinde bulunduğu şartlar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları da göz önünde bulundurarak yeni CHP yönetimi bu yeni bir tarz bir örgütlenmeyi becerebilir mi? Yani bu mevcut alıştığımız yapının dışına çıkma şartlarını ya da becerisini ortaya koyabilir mi?
Güzelce ifade etmeye çalıştım kendimce. Sonuçta dünya batmıyor. Batmayacak da, tamam mı? Önce bir dünyanın batmıyor olduğunu, batmayacak olduğunu, Türkiye'nin de batmayacak olduğunu ama evet Türkiye'de çok yeni bir şeylere ihtiyacımız olduğunu ima eden böyle bir heyecan, böyle bir coşku, böyle bir hikaye. Yarın bugünden daha iyi olacak kardeşim. Bu sadece Türkiye'deki şeriatçıları püskürterek değil yani. Yani dünya, Türkiye'ye ve dünyaya yeni bir hikaye anlatırsak yarın bugünden daha iyi olacak ve bu yeni hikayeyi biz hep birlikte yapacağız. Yani kim katkıda bulunmak istiyorsa biz kimseyi kolundan tutup da sınıfa sokmayacağız. Ama sınıfa girenin, girmek isteyenin sınıfta istediği yerde oturma hakkını garanti ediyoruz diyecek bir, bunu hissettirecek. Bunu demek ki yetmiyor yani. Bunu hissettirecek bir CHP. Ben yani sadece bu mahalli seçimleri değil, sadece bu mahalli seçimleri almayı değil, sadece Türkiye'yi değiştirmeyi değil, dünyayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Ben son derece bu anlamda iyimserim ya. Bu CHP bunu yapabilir mi dersen, yani bakınca bunu yapabilecek bir özne görmüyor. Ama zaten de bu tür şeyler, tırnak içinde devrimci çıkışlar, çaresizlikle ortaya çıkar. Ecevit'e baktığın zaman da o tarihlerde yani olacak iş değil ya. Bu CHP'nin içinden böyle bir şey çıkamaz idi yani. Genel kanaat buydu. Ama eğri gemi doğru sefer oldu. Türkiye'nin konjonktürüne uydu vesaire. Şimdi böyle bir şey bu kaotik ortamda, dünyanın bu kaotik ortamında CHP'deki bu değişim, ya bir icat yapacağız ya öleceğiz noktasına getirebilir CHP'yi ve her şey çok başka olabilir.
Şimdi işe başlaması bile biraz farklı oldu Özgür Özel'in. Eylemle başlamış oldu. Daha grup toplantısı falan yapmadan mecliste oturma eylemi başladı. Arkasından grup geldi. O oturma eylemi İstanbul'a sıçradı. Adliye önünde CHP her gün saat 14'te bir oturma eylemi yapıyor belli bir süre. Ama şeydeki 24 saat meclisteki devam ediyor. Şimdi işçilerin bir yürüyüşü var DİSK'in İstanbul'dan Ankara'ya. 17'sinde Ankara'da CHP buraya katılıyor. Eskişehir'de de gelenler karşılayıp uğurlayacak. Bir şekilde sokağa bir hareketlendiren tutum içerisinde. Kaldı ki ön seçimde adayların belirlenmesini de temayül yoklaması, resmi bir ön seçim yapmayacak ama ön seçimin şartlarını uyarak temayül yoklaması şeklinde yapacak ve onları uyacağını ilan etti MYK son toplantısında.
Ya şimdi birçok bakımdan çok elverişli bir zemin var. Yani bariz bir biçimde ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş, haklılık kendisi kendi değerleri itibariyle de yani ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş, haklılığını kaybetmiş bir iktidar var. Sadece bağırarak, çağırarak yani Bahçeli'nin yaptığı şey, Erdoğan onu bile yapamıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na köpürüyor Bahçeli filan falan. Çünkü yani bariz bir biçimde artık İçinde oynadıkları oyunun kurallarına göre haksızlar yani.
Evet.
Bu uzunca bir süredir böyleydi ama bu son kararla iş ayyuka çıktı. Dolayısıyla şimdi buradan böyle ciddi bir toplumsal destek, bak kardeşim yani bu zorbalığa eğer boyun eğecek olursak boş ver Türkiye'nin başına şunlar geleceği falan. Bunu içimize sindirip başımızı yastığa koyup doğru dürüst uyuyamayız. İşte İsrail karşısında Filistinlerin hali üzerinden dünyada yükseliyor olan tırnak içinde toplumsal dirence yaslanan yani şunu demiyorum yani böyle mitingler düzenlemek falan filan değil. Buna sahip çıkmak yani toplumlara güveniyor olmak, bunu göstermek filan gibi şeyler için çok böyle dört bir yandan fırsat fışkırıyor yani. Bunları böyle nasıl diyeyim Erdoğan üslubuyla, Baykal üslubuyla değil, efendice bu ön sırada oturanların kendilerine yakıştırabilecekleri bir üslupla ve başka türlü bir dünyanın mümkün olduğu bu dünyanın da bizim hep birlikte yapacağımız şeyini bize aşılayarak çok güzel bir hikaye yazılabilir. Bunun yayılması zannedildiğine çok daha hızlı ve kolay olur. Çünkü çok çok uygun bir zemin var yani. Herkes teyakkuzda. Hiç kimse olup bitenlere kepenkleri indirebilecek durumda değil. Yani ne Yargıtay kararına ne Filistin'de olup bitenlere kepenkten indirebileceğin bir durum yok yani. Her gün durmadan bombardıman altındasın ve son derece aptalca, ahmakça ve ahlaksızca bir şeyler var. Burada tekrar söylüyorum. Ön sıradakilerin ahlaki tasavvurlarına ve dünya tasavvurlarına yabancı gelmeyecek bir şey geliştirilebilir ve bu geliştirilen herkesi dönüştürür. Başkasını da yanına yani o işte otistik Thunberg kızı da yanına çekip işte Amerikan demokratlarını da İngiltere'de ayaklananları da ve Filistinlileri de Arapları da vesaireyi de yanına çekecek çok geniş bir koalisyonun odağı olunabilir ya. Yani. Hani şunu demiyorum ya yani, Türkiye'de bir şeyler yapalım da bütün dünya Türk yani Türkiye'de o bu CHP'ye oy veriyor olanların Arap düşmanlığı buradan törpülenebilir. Efendim işte bütün düşmanlıkları bu süreç içinde törpülenebilir. Toplumla ilişkili korkuları törpülenebilir. Ya yani bak görüyorsunuz İngiltere'de işte Birleşik Devletler'de şurada burada toplumlar sağduyuya sahip devletler değil yani. Dolayısıyla şimdi bizim de burada bu sağduyuyu sergilemek gibi bir görevimiz var dediğin zaman bu devlet toplum ilişkisinde hep sıkıntı yaşamış olan bu ön sıradakiler, ön sırada okumuş olanlar pekala rehabilite olabilirler ve bu çok çok bereketli bir şey olur.
Bir de dünyada herkes çok hareketli. Bütün her yerde gösteriler var Filistin'den dolayı. İşte Washington'da, Londra'da, İskoçya'da, işte Paris'te, Almanya'da hem de engellenmek çalışılmasına rağmen var. Doğu'da da var, Batı'da da var. Üstelik bir de mesela İngiltere'de bakan değiştirdi. İçişleri Bakanı bu gösterilerin yapılmasına itiraz ediyordu. Polisin sert davranmasını istiyordu. Bakan değişmek zorunda kaldı. Başkası geldi. Bu mesela Türkiye'ye de yansıyacaktır muhtemelen böyle bir toplumdaki hareketlilik.
Bu işte CHP üzerinden daha serin kanlı, daha doğurgan bir mecraya akıtılabilir. Bunu demeye çalışıyorum. İsrail düşmanlığı yapmadan,
evet.
Daha doğrusu Yahudi düşmanlığı yapmadan İsrail devletiyle ve insani zeminde, siyasi zeminde değil. Yani bunu politize etme kaygısıyla değil. Bu zaten politik. Ahlaki bir zeminde, ahlak zemininde doğrudan doğruya, insan ahlakı zemininde bütün bu CHP'ye oy veriyor olan kesim temizlenebilir. Kendisini temizlemesi imkanları yaratılabilir vesaire. İşte bunlar
bu
yaratıcı.
Uygun bir iklim itibariyle bir örnek, belki küçük bir örnek ama buna belki şey olabilir, örnek teşkil edebilir. Ankara'da Ulus Camii'nde, yeni açılan camiinde bir miting yapmışlar. Filistin mitingi için organize etmişler. Benim de tanıdığım bir arkadaş oraya çocuklarını almış gitmiş, yani biz de hani bir görelim edelim, destek verelim diye. Gitmişler ki 500 kişi yok orada, gelmemiş. Şimdi Londra'da 300 bin kişinin katıldığı bir ortamda, mesela Ankara'da kim olursa olsun Ulus'ta, camide, merkezi bir yerde bir toplantı organize ediyor ve 300 kişi katılıyor. Bu da aslında başka şeyler olduğunu, başka şeylere hazır olduğunu toplumun gösterebiliyor.
Evet, sonuçta orada zibidiler işte Starbucks basıp zorbalık yapıyorlar ve buradan işte ya da İsmail Kılıç Aslan absürt limanlarımızı niye kapatmıyoruz anlamıyorum filan tweetleri atıyor. Niye anlamıyorsunuz zibidi, yani sonuçta senin kayıtsız şartsız destek verdiğin adam derdi Filistinliler değil, zaten Türkler de değil, zaten Müslümanlar da değil. Bütün derdi gücü kendi koltuğu ve bunu bir fi tarihinden beri yaşıyoruz. Şimdi burada tekrar işte hani Erdoğan ideolojisini vesaireyi falan falan işin içine karıştırmadan. Tamam, yani doğrudan doğruya Erdoğan'ın icraatının ne kadar insanlık dışı olduğu ve tekrarlıyorum, aslında güvenmemiz gerekenlerin toplum olduğu bütün çeşitliliğiyle, o arka sıralardakiler de dahil olmak üzere, zorbalar hariç, topluma güvenmemiz gerektiği gibi bir alt zeminin üzerinden gerçekleştirilecek olan bütün yaratıcılıklar, iddia ediyorum, çok yani böyle tasavvur edilemeyecek açılımlara sebep olur toplumda, değişimlere sebep olur. Çünkü yani işte evet, burada bu CHP'ye oy vere gelen ve kendisini gurbette hissettiği için kirpi gibi dikenlerini çıkartmış olan kesimler kendilerini rehabilite etme fırsatı bulurlar. Yani ben Kılıçdaroğlu genel başkan olduğundan itibaren kendimce hep aynı şeyi başka kelimelerle söyledim. Asıl rehabilite edilmesi gereken, daha doğrusu rehabilite edildiği zaman problemleri çözebilir olan CHP'ye oy veren kesimlerdir. Böyle çok defansif, çok güvenlikçi tutumlar almadan daha kapsayıcı, daha çoğulcu bir tutum almaları sağlanabilirse onların, eğer AKP'ye oy veriyor olanların büyük bölümü için CHP makul bir yer olur. Yani şimdi burada kimseyi, büyük özneler hariç, yani Erdoğan, Bahçeli vesaire hariç, kimseyi, onlara oy verenleri zan altında bırakmadan onları işbirliğine, onların kendiliklerinden katılabilecekleri bir takım eylemler, bu işte hem Yargıtay meselesinde hem İsrail meselesinde şu anda dizayn edilebilir. Bana dizayn et desen beceremeyebilirim. Ama bu anlayışla bir şeyler tasarlanmaya kalkılsa kesinlikle yapılabilir ve çok sonuç alır diye düşünüyorum. Çünkü yani sahiden de her anlamda insani hassasiyetlerin tamamen dışına düşmüş özneler var şu anda bütün dünyada.
Tam da bu ortam, işte toplumların da birden harekete geçtiğini görüyoruz aslında. O da bir özne olarak sahneye çıkıyor toplumlar her yerde. Bence bu son derece önemli. Yani iktidardakilerin yetersiz olduğu, işleri çözemediği, o işlerin neredeyse altında kaldığı bir ortamda kitleler meydana çıkıp dertlerini ifade edebiliyorlar.
Yani ben kendi hesabıma bu benim açımdan beklendik bir şeydi. Teorik olarak beklendik bir şeydi. Pratikte o kadar kolay olmayabileceğinden kaygılıydım. Ama evet, toplumlar devletlerden daha hızlı güçlendiler, daha çok güçlendiler deyip duruyorum. Toplumlar kendi kapasiteleri çerçevesinde meseleleri el koymaya çalışıyorlar. İsrail'de bizdekine benzer yargı darbesi olduğunda da siyasi iktidar tarafından, İsrail toplumu da, yani Yahudi toplumu da sokağa döküldü. Yani toplumlar aslında bu dönemin aktif güçleri.
Şimdi bunu İsrail'de savaş şartlarında bile çıkıp savaşa son ver diye millet sokağa çıkabiliyor orada. Tel Aviv'de gösteri yapabiliyor.
Yani Türkiye'de de bunlar mümkün ve benim tanıdığım, içinde büyüdüğüm bu CHP'ye oy verenler içinde bu mümkün. Ümide ihtiyaçları var. Yani dediğim gibi Baykal bunları Titanic zaten batıyor, boş verin. Biz bayrağı dik tutalım. İnandırmıştı ve hakikaten her şeyin batıyor olduğuna inanıyorlar. Dünyanın batmıyor olduğu ve batmamasının da biraz bizim bu toplumlara güvenmemizle mümkün olacağı, devletlere değil de, toplumlara güvenmemizle mümkün olacağı hikayesi anlatılırsa, bu yani insanlar zorunda kaldıklarını öğrenirler. Sen sınava gireceğin zaman çalışırsın, öğrenirsin. Şimdi burada da bir öğrenme gerçekleşmesi için bütün şartlar var. Bunun öğrenilmesi için uygun şeylerin, yaratıcılıkların sergilenmesi gerekiyor. Yani demeye çalıştığım şey bu. Özgür Özel bunu yapabilir mi bilmiyorum. Ama Can abiyle böyle şeyler çıkabilir. Senin de işaret ettiğin şeyler, yani işte o oturma eylemleri, şunlar bunlar falan. Kılıçdaroğlu olsaydı olmayacaktı.
Mesela
Kurultayı kursa.
şöyle, şimdi meclis çok fazla takip edilmiyor ama biz bu işte Yargıtay krizinin, işte siyasi hukuk krizinin gündeme getirilmesi için mecliste önerge verdiğinde muhalefet partileri, bunlar tartışıldı. Mesela orada partiler, muhalif partileri çok cevval bir şekilde dertlerini, görüşlerini kürsüden dile getirirken AK Parti'nin sözcüleri o kadar moralsiz, şevk yok, heyecan yok bir tarzda konuşmuşlar. Kaldı ki onların bildik buna esas savunması gerektiği diye düşünülen hukukçu isimler de o anda ya salonda yok ya kürsüde hiç yer almamışlar. Bu da karşı tarafta enerjinin tükenmiş olduğunu ya da savunamaz, moral olmadığını gösteren bir küçük işaret.
Ya burada savunulabilir bir şey yok. Yani herhangi bir faktör açısından savunulabilir bir şey yok. Burada tek hesap artık bariz bir şekilde çırılçıplak görünüyor ki Erdoğan iktidarı, temel mesele Erdoğan iktidarı. Yani Türkiye'nin bekası değil efendim, işte insanlık değil, bir takım İslami değerler değil, hiçbir şey değil yani. Burada bir koltuğu koruma haline indirgenmiş durumda. Bu çok çırılçıplak. Ve bu daha önce de böyle olduğu durumlar oldu mu? Oldu. Ama işte o tarih, o dönemlerde Kılıçdaroğlu böyle şimdi arkasından ama canım ne güzel açılımlar da filan, Baykal CHP'sini değiştirmeye çalış. Yok öyle bir şey yani. Anayasaya rağmen deyip HDP'li vekillerin okkanın altındasını gitmesinden tut da işte meclis başkanını seçtirememek, koalisyonunu kuramak gibi böyle absürt işleri yaptı yani. Ve bütün bu durumlarda hep görünüyordu ki aslında iktidarın derdi Türkiye'nin menfaatleri, insanlığın menfaatleri, İslam'ın menfaatleri vesaire değil yani. Erdoğan'ın menfaati idi. Görünüyordu ama bunu görünür kılması gereken CHP bunları perdeledi. Şimdi Can Havli ile bunun görünür kılınması sağlanabilir ve sağlandığı zaman yani domino taşları çok hızlı yıkılır. Dünya öyle bir dünya şu anda. Yani başka zamanlarda o kadar kolay olmayabilecek olan şeyler şimdi kolay artık.
Evet. Belki
Bu anlamda.
CHP yeni yönetim bunu anlamış gibi ilk defa mesela milletvekilleriyle il başkanlarını bir arada toplayarak grup toplantısını yaptı. İl başkanlarıyla ayrıca toplanıyor filan. Hani sizi de dikkate alıyorum. Hepimiz oyunda olalım yaklaşımı var. Bu belki vatandaşa kadar, halka kadar sirayet edebilir.
Yani bize saygı gösterdiğini hissettirirse oyun çok değişir yani. Biz bir saygı duyulacak özneleriz. Yani biz saygı duyulacak özneler olduğumuzu işte hem şey meselesinde, Türkiye'nin iç meselesinde doğru yerde durarak hem de Filistin meselesinde doğru yerde durarak ve bunu da kırmadan dökmeden durarak. Yani eskiden olsa doğru yerde duracağız diye birilerini yumruklayabilirdik. Şimdi kırmadan dökmeden bir dakika aman diyen bir hassasiyetle, yani biz bunları yaptık başımız derde girdi şimdi daha suhuletle yapalım diyen bir şekilde doğru yerde durarak pozisyon alıyoruz. Bizi oyuna katacak bir şeyler yapılırsa pekala yine kırmadan dökmeden efendice bu oyuna katılabiliriz. Katıldığımız zaman da oyunu değiştirebiliriz. CHP bunu yapabilecek olursa da bunu yapmış olan özne olarak Türkiye'yi değiştirebilir. Ne yapmış olacak yani? Önce CHP'ye oy verenleri değiştirmiş olacak. Yani ilk değiştirmesi gereken ya yapabiliriz duygusunu vermek.
Evet.
Yapabiliriz derken de kasıt Erdoğan devirebiliriz değil. Türkiye'yi değiştirebiliriz. Bu duyguyu vermek yani. Yani bizim batmakta olan bir gemide olduğumuz duygusuna sığınmamızı sağlamak. Bunu yapabilir mi? Bu bilinç. Bunlar böyle çok da bilinçle tasarlanarak yapılması da şart değil. Gerçi tabii ki burada böyle bu tür akıllar olsa iyi olur da. Ama ille de o kadar çok akıl olması da gerekmeyebilir. Can Havli ile de burada doğru bir çıkış bulunabilir yani.
Enerji bulaşıcı bir şey zaten. O kendiliğinden geçiveriyor. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Desteğiniz için, izlediğiniz için, katkılarınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.